Ayrım 18. Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 248. 22. Bitlis, Muş ve Sason. A.S. Safrastya'nın 6 Kasım 1915'te Sasonlu Rupen'le Tiflis'te yaptığı mülakatın kaydı. Bu yazının yazıldığı şu anda Türklerin geçen Haziran ve Temmuz ayları boyunca Bitlis, Muş ve Sason'daki 150 bin civarındaki Ermeni'yi tamamen katlettiğine pek şüphe yoktur. Bu katliamların sebep olduğu dehşetin ayrıntıları medeni dünyanın gözleri önüne serilince bunun tarihte yapılan gaddarlıkların en büyüğü olduğu anlaşılacaktır. Türkler bile daha önce böylesini yapmamışlardı. Sason liderlerinden Rupen yaşanan dehşeti kıza cabana anlattı. Kendisi Muş ve Van Gölü boyunca yapılan uzun yürüyüşlerden sonra mucizevi bir şekilde Türk hatlarından geçmeyi başarmış ve son birkaç gündür de burada. Türkler savaşa girer girmez ortak savunma için işbirliği amacıyla Muş ve Sason'daki Ermeni liderlerle müzakerelere başlamışlar. Fakat Türk temsilcileri anlaşma zemini olarak öyle şartlar ileri sürüyorlarmış ki Ermeniler onları ciddiye almakta zorlanmışlar. Ocak ayına kadar işler oldukça yumuşak gitmiş. Liderleri Ermenilere yetkililerin meşru taleplerini karşılamalarını tavsiye ediyorlarmış. Müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Türkler Ermenilere karşı sert tedbirler almaya başlamışlar. Zaten ellerinin uzanabildiği her malı acımasızca müsaade etmişler ve şimdi de köylülerden silahlarını teslim etmelerini istiyorlarmış. Kürtler dişlerine kadar silahlı vaziyette rahat rahat gezerken Ermeniler silahlarını teslim edemeyeceklerini söylemişler. Ocak ayının sonlarına doğru bir Türk jandarma Muş'un 32 kilometre batısında büyük bir Ermeni köyü olan Tzeronk'la kavga çıkmasına neden olmuş. 70 kişi öldürülmüş ve köy tahrip edilmiş. Çok geçmeden Fırat kıyısında başka bir köy olan Koms'ta jandarmalar kavga başlatmış. Türkler askeri malzemenin taşınması için zorla iş gücü temin etmeye çalışmışlar. Daha önce benzer bir iş için kullanılan bir grup erkek evlerine hiçbir zaman geri dönmedikleri için köylüler şüphelenmişler ve gitmek istememişler. Gerilim yükselmiş. Türkler cesur yerlerden olan Goryon'u tutuklamak istemişler. Bu Goryun, geçmişte evini yıkan Kürt eşkıya Mehmet Emin'den intikamını almış biriymiş. Yerel nitelikli bütün bu anlaşmazlıklar yetkililerle Taşnak Partisi arasındaki müzakerelerle o veya bu şekilde çözümleniyormuş. Öte yandan Ruslar tarafından hırpalandıkları Kılıç-Geduk muharebesinden dönen Kürt başıbazuklar ve Müslüman çeteler Ermenilerin sabrını sınamak için her yerde onlara eziyet ediyorlarmış. Protestolara karşılık yetkililer şikayetleri geçiştiriyor ve Ermenilere bütün iyi niyet güvencelerini veriyorlarmış. Ermeniler doğaldır ki onlara inanmıyorlarmış. Siirt ve Bitlis'teki katliamlar. Mayıs ayının sonuna doğru askeri vali Cevdet Bey Van'dan çıkarılmış, şehir yerli Ermenilerin daha sonra da Rus Ermeni güçlerinin eline geçmiş. Cevdet Bey güneye kaçmış, Botan'dan geçerek kasap taburu olarak adlandırılan 8 bin askerle birlikte Siirt'e girmiş ve oradaki Hristiyanların çoğunu katletmiş. Bu olayların detayları bilinmese de Cevdet Bey'in askerlerine Ermeni piskoposu Yeişe Vartabet'i ve Keldani piskoposu Addaşer'i kamuya açık bir meydanda yakma emri verdiği yetkin kaynaklar tarafından rapor edilmiş. Halil Bey'in küçük ordusunun takip ettiği Cevdet Bey daha sonra Haziran ortalarında Bitlis üzerine yürümüş. Onun gelişinden önce Bitlis'teki Ermeniler ve Kürtler acil durumlarda karşılıklı olarak birbirlerini korumaya dayalı bir taslak üzerine anlaşmışlar. Fakat Cevdet Bey'in Ermenileri yok etmek için planları varmış. İlk önce Ermenilerden 5000 sterlinlik fidye toplamış, daha sonra Hokigyan'ı ve çoğu seyyar hastanedeki yaralılarla ilgilenen Ermeni liderlerden 20'sini asmış. 25 Haziran'da Türk güçleri Bitlis'i kuşatarak civardaki Ermeni köyleriyle bağlantısını kesmiş. Derken sağlıklı erkeklerin büyük kısmı evlerinden alınarak ailelerinden koparılmış. Bunu takip eden birkaç gün içerisinde tutuklanan erkeklerin hepsi şehir dışında vurulmuş ve bizzat kurbanların kendilerine kazdırılan derin çukurlara gömülmüşler. Genç kadınlar ve çocuklar kalabalık arasında paylaşılmış, geriye kalan işe yaramaz kısım güneye sürülmüş ve tahminlere göre Dicle Nehri'ne atılarak boğulmaları sağlanmış. Ne kadar cesur olsalar da direniş girişimleri düzenli güçler tarafından ezilmiş. Direnenler son mermilerini de attıktan sonra Türklerin eline geçmemek için ya aileleriyle birlikte zehir yutuyor ya da kendilerini evleriyle birlikte yok ediyorlarmış. Hepsi de askeri yetkililerin çok ihtiyaç duyduğu zanaatkar ya da nitelikli işçilerden oluşan 100 kadar şehirli Ermeni aileye bu katliamlar sırasında dokunulmamış. Fakat o zamandan beri onlardan başkaca bir haber alınamamış. İşte Türkler 15 bin Bitlisli Ermeni'yi böyle nazikçe imha etmiş. Rahva'da, Gultik'te ve civardaki diğer kalabalık köylerdeki Ermeniler de aynı kaderi paylaşmışlar. Muş katliamları. Bitlis'te bu korkunç cürümler işlenmeden çok önce Diyarbakır'da kana susamış Bekran ve Belek aşiretlerinin izlediği Kürtler ve Türkler, Silvan ve Beşiri Ermenilerinin yanı sıra Diyarbakır'dan Sason eteklerine kadar uzanan geniş düzlükte yaşayan Ermenileri katletmişler. Birkaç bin mülteci dehşet denizinde güvenli bir cennet olan Sason'a kaçıp kendilerine yapılan kötülükleri Sason ve Muş halkına anlatmışlar. Ermenilerin izlemesi gereken yol artık belli olmuş. Türkler onları yok etmeye azmetmişti. Bu yüzden bu umutsuz durumda ellerindeki bütün imkanları en iyi şekilde kullanmalıydılar. Rupen bana kendilerinin o sırada Kafkas cephesinde savaşın nasıl gittiğinden haberleri olmadığını, Türklerin onları yanıltmak için yalan haberler yaydığını söyledi. Bitlis vilayetinde genel asayiş Haziran başına kadar muhafaza edilmiş ama o sırada işler artık doruk noktasına varmış. Bulanık ve Muş civarındaki köyler zaten Mayıs ayında katliama uğratılmış. Sason iki yönden saldırıya uğramış. Hükümet Kürt aşiretlerinden Belek, Bekran, Şego ve Zalimli ile nam salmış, Zilan şeyhini silahlandırarak Sason'u kuşatma emri vermiş. Bu dağlardan 15 bin Ermeni Muş ve Diyarbakır'dan gelerek onlara katılan bir diğer 15 bin Ermeni birçok şiddetli saldırıyı geri püskürtmüşler. Bu saldırılarda Kürtler hem adam hem silah bakımından ağır kayıplara uğramışlar. Bunun üzerine hükümet Muş piskoposu vasıtasıyla Ermeni liderlerle tekrardan müzakerelere başlamış. Silahlarını bırakarak ortak vatan savunmasına katılmaları şartıyla onlara genel af teklif etmişler. Yetkililer samimiyetlerinin bir göstergesi olarak Silvan, Bulanık gibi yerlerdeki katliamları müessif bir yanlış anlamanın neticesi olarak açıklamışlar. Zorbalıklar aniden her yerde kesilmiş. Muş'ta Haziran'ın aşağı yukarı 3 haftası boyunca tam bir düzen hüküm sürmüş. Fakat Ermenilerin hareketleri çok sıkı kontrol ediliyormuş ve toplanmaları da yasaklanmış. Haziran'ın son haftası Kazım Bey diye biri Muş garnizonunu kuvvetlendirmek için 10 bin kişilik bir kuvvet ve dağ toplarıyla birlikte Erzurum'dan gelmiş. Onun gelişinin ertesi günü Muş'a hakim tepelere güçlü devriye kolları gönderilerek Muş ve Sason arasındaki bütün haberleşme kesilmiş. Çeşitli köyler ve Muş arasındaki bütün ilişkiyi kesmek için de Kürt fedai çeteleri ve jandarmalar görevlendirilmiş. Böylece hiç kimse yanı başında dahi neler olup bittiğini bilmez hale gelmiş. Temmuz ayı başında hükümet Ermenilerden silahlarını teslim etmelerini ve yüklü bir fidye ödemelerini istemiş. Şehrin önde gelen Ermenileri ve köy liderleri korkunç işkencelere maruz kalmışlar. El ve ayak tırnakları, dişleri çekilmiş, bazılarının burunları kesilmiş, kurbanlar uzun ızdıraplardan sonra ölmüş. Onları kurtarmaya gelen kadın akrabalarını, ahalinin ve işkencede sakatlanmış kocalarının, erkek kardeşlerinin gözleri önünde tecavüz edilmiş. Kurbanların çığlıkları ve ölüm iniltileri havayı dolduruyormuş ama zalim Türklerin kılı kıpırdamamış. Keşkek, Frank Norşen gibi büyük Ermeni köyleri de silahsızlandırılıyormuş ve en küçük bir direniş gösterisinde erkekler ve kadınlar yukarıda anlatılan şekilde öldürülüyormuş. 10 Temmuz'da hapishanelerden salınan suçlulardan oluşan çetelerin eşlik ettiği çok sayıda asker sağlam erkekleri köylerden toplamaya başlamışlar. Muş Ovası'nın 100 köyünde köylülerin çoğu sahip oldukları tüm silahlarla çeşitli yerlerde umutsuz bir direnişe geçmişler. Doğal olarak çoğu köyde cephane tükenmiş ve bunu tarihin belki de en büyük suçlarından biri takip etmiş. Silahı olmayan ve yetkililere karşı hiçbir şey yapmamış insanlar çeşitli kamplarda toplanmış ve soğukkanlılıkla süngülenmişler. Muş şehrindeki Ermeniler Gotoya'nın ve diğerlerinin önderliğindeki kiliselere ve taş binalara sığınarak 4 gün boyunca kendilerini savunmuşlar. Alman subaylarıyla takviye edilmiş Türk topçusu Ermeni mevzilerinin işini çabucak bitirmiş. Liderler de dahil bütün Ermeni erkekler vuruşarak ölmüşler. Kiliselerin ve evlerin harabeleri üzerine ölüm sessizliği çökünce Müslüman güruh kadınların ve çocukların üzerine çullanarak onları köylü kadın ve çocuklar için önceden hazırlanan şehir dışındaki büyük kamplara sürmüşler. Bunu takip eden korkunç manzaralar inanılması güç olabilir fakat bu raporlar Rus kaynakları tarafından hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulanmıştır. Çeşitli kamplarda toplanan bu kadın ve çocuklardan kurtulmanın en kısa yolu onları yakmaktı. Alican'da, Megrakom'da, Keşkek'te ve diğer Ermeni köylerinde tahta barakalar ateşe verilmiş ve tamamen savunmasız bu kadın ve çocuklar ateşe atılarak yakılmış. Birçokları aklını kaçırmış ve çocuklarını bırakmışlar. Bazıları bedenlerini sarmalayan alevler arasında diz çöküp dua etmişler, diğerleri gelmeyecek bir yardım için bağırıp durmuşlar. Bu eşi benzeri görülmemiş vahşilik karşısında kılı dahi kıpırdamayan cellatlar, bebekleri bacaklarından tutup alevlerin içine atarak yanmakta olan annelere şöyle sesleniyorlarmış: "İşte sizin aslanlarınız." Bu manzaralara şahit olan bazı Türk mahkumlar dehşete düşmüşler ve bu olayı her hatırladıklarında akılları başlarından gidiyormuş. Ruslara havaya sinen yanık insan eti kokusunun günlerce kaldığını söylemişler. Bu şartlar altında Muş Ovası'ndaki 60 bin kişilik Ermeni nüfustan geriye kaç kişinin sağ kaldığını söylemek zor. Şu an kayda geçirilecek durum, tek tük sağ kalan bazı kişilerin dağlardan kaçmak suretiyle Rus atlarına ulaşarak Temmuz ayında Muş'ta işlenen benzersiz cürümlerin ayrıntılarını verdiğidir. Sason katliamları. Cevdet Bey'in kasap taburları ve Kazım Bey'in düzenli birlikleri Bitlis ve Muş'ta iş başındayken bazı süvariler de Ermeniler tarafından Haziran ayı başlarında yenilgiye uğratılan Kürtleri cesaretlendirmek amacıyla Temmuz başında Sason'a gönderilmiş. Türk süvarisi Sason'un alçak vadilerini işgal etmiş, şiddetli çarpışmalardan sonra birçok köyü ele geçirmiş. Aynı anda yeniden organize olan Kürt aşiretleri Sason'a güneyden, batıdan ve kuzeyden yaklaşmaya çalışmışlar. Temmuz ayının son iki haftası sürekli çarpışmalarla geçmiş. Bazen çarpışmalar gece bile devam ediyormuş. Ermeniler genellikle hatlarını korumayı ve Kürtleri ilerledikleri mevzilerden çıkarmayı başarmışlar. Fakat Sason Ermenilerinin endişe etmesini gerektiren başka konular varmış. Düzlük yerlerde yaşayan kardeşleri kaçarak dağlarda kendilerine sığınmaya başladıktan sonra nüfus iki katına çıkmış. Bir önceki senenin mısır hasadı başarısız olduğundan bütün bal, meyve ve diğer yerel ürünler tüketilmiş, insanlar tuzlanmamış koyun etiyle besleniyorlarmış. Etin daha uzun süre dayanması için kullanacakları tuzları dahi yokmuş. Ayrıca cephaneleri de ağır bir çatışmaya yetmeyecek kadar azmış. Fakat Ermenileri bundan da kötüsü bekliyormuş. Muş şehrini ve ovasını kontrol altına aldıktan sonra Kazım Bey ordusunu bu cesur dağlı insanları yok etmek amacıyla Sason üzerine sürmüş. Sason bölgesi boyunca bütün noktalarda çarpışmalar yeniden başlamış. Ağır silahlar Ermeni saflarında katliamlar yapmış, Rupenbana, Goryun, Dikran ve en iyi savaşçılardan 20'sinin ortalarına düşen tek bir top mermisiyle öldüğünü söyledi. Topların varlığından cesaret alan süvariler ve Kürtler aralıksız bir enerjiyle bastırıyorlarmış. Ermeniler savunmalarının ön saflarını bırakarak yer yer 3000 metre yüksekliğe dek ulaşan dağların merkez bloğu Antok'un yüksek mevkilerine doğru adım adım çekilmek zorunda kalmışlar. Savaşamayan kadın ve çocuklar ve hayvan sürüleri savunmacıların serbest hareketini oldukça engellemiş. Zaten sayıları 3000 olan savunmacılar da neredeyse yarı yarıya azalmış. Hem Türk hücumları hem de Ermenilerin karşı hücumları sırasında korkunç bir kargaşa yaşanıyormuş. Birçok Ermeni son kurşununu da ateşledikten sonra tüfeğini vurup kırıyor, tabancasını ve hançerini kavruyormuş. Artık sayıları 30 bini bulan Türk düzenli birlikleri ve Kürtler hep yukarı doğru bastırmışlar ve Ermenilerin ana mevzilerini kuşatmışlar. Bundan sonra dağlıların daima gurur kaynağı olan umutsuz ve kahramanca hayat mücadelelerinden biri yaşanmış. Erkekler, kadınlar, çocuklar bıçaklarla, tırpanlarla, taşlarla ve ellerine geçirebildikleri her şeyle direnmişler. Kaya kütlelerini dik yamaçlardan aşağı yuvarlayarak düşmana büyük zayiat vermişler. Yaşanan korkunç göğüs göğüse çarpışmada bıçaklarını Türklerin boğazına sokarak birçoklarını öldüren kadınlar olmuş. Çarpışmaların son günü olan 5 Ağustos'ta Antok'un kana bulanan kayaları Türklerin eline geçmiş. Türklerin arkasına geçmek için bir çevirme harekatı yapanlar hariç, Sason'un bütün Ermeni savaşçıları çarpışma sırasında ölmüş. Türklerin eline düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan genç kadınların birçoğu kendilerini kayalardan aşağı atmışlar. Bazılarının kucaklarında bebekleri de varmış. Sağ kalanlar o zamandan beri tuzlanmamış koyun eti ve ot yiyerek gerilla savaşı veriyorlarmış. Önümüzdeki kış Sason'la Ermenilerden geriye kalanlar için çok feci sonuçlar doğurabilir. Çünkü yiyecek hiçbir şeyleri yok ve kendilerini savunma imkanlarından da yoksunlar. 23. Muş. Muş'taki olaylara tanık olan bir Alman'ın Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere yardım komitesi tarafından aktarılan ifadesi. Dipnot, Muş'taki Alman yetimhanesinde görevli Alman misyoner Miss Alma Johansen'in Washington'daki Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Ermenistan'a yardım komitesine iletilen ifadesi. Alma Johansen, Muş'taki Alman yetimhanesinde çalışan İsveçli bir misyonerdi. Orijinali bir görgü tanığının raporu. Miss Alma Johansen, Alman misyonu. Büyükelçi Morgenthau 9 Kasım 1915 tarihinde İstanbul'dan Dışişleri Bakanı'na göndermiştir. NA bölü RG 59 bölü 867.4016 bölü 226. Alman Johansen'in ifadesinin Almanca kopyası için bakınız. LC bölü Papers of Henry Morgenthau virgül SR bölü Mikrofilm 22 bölü 457-44 AS. Ekim 1914 ayının sonlarına doğru Türkler savaşa girince Türk yetkililer savaş için ihtiyaç duydukları her şeyi Ermenilerden almaya başladılar. Paraları, malları, her şeyleri müsaade edildi. Bundan başka her Türk bir Ermeninin dükkanına gidip ihtiyaç duyduğu veya sahip olmak istediği her şeyi almakta serbestti. Alınanların belki sadece onda biri savaş içindi. Geri kalanı tamamen soygun mahiyetindeydi. Kafkas cephesinde erzağın ve diğer malzemenin ön saflara taşınması gerekiyordu. Hükümet aralarında birçok sakatın da bulunduğu 300 yaşlı Ermeni erkeği ve yaşları 12'yi geçmeyen erkek çocukları malzemeyi taşımaları için gönderdi. Bu Muş'tan Rus cephesine doğru 3 haftalık bir yolculuk demekti. Bütün Ermenilerden sahip oldukları her şey alındığı için bu zavallı insanlar yolda açlıktan ve soğuktan öldüler. Hiç giyecekleri yoktu çünkü yolda giyecekleri bile çalınmıştı. Bu 300 Ermeniden eğer 30'u veya 40'ı dahi geri dönmüşse bu bir mucizedir. Geri kalanlar ya dayaktan ya da yukarıda belirtilen nedenlerden ölmüşlerdir. Muş'taki en çetin kıştı. Jandarmalar yüksek vergiler toplamaya gönderilmişlerdi. Zaten her şeylerini Türklere veren Ermeniler bu ağır vergileri ödeyecek durumda olmadıkları için ölesiye dövülüyorlardı. Jandarmalar karılarına ve çocuklarına kötü muamele etmediği sürece Ermeniler kendilerini savunmuyorlardı. Bu gibi durumlarda ise sadece birkaç Ermeni kendi ailesini savunmaya kalktı diye bütün köy yakılıp yıkılıyordu. Nisan ayının ortalarına doğru Van'da büyük karışıklıklar olduğuna dair söylentiler duyduk. Hem Ermenilerin hem de Türklerin anlattıklarını dinledik. Bu anlatılanlar her yönden birbiriyle uyumlu olduğu için içlerinde bir gerçeklik payı olduğu açıktı. Osmanlı hükümetinin Ermenilere silahlarını teslim etmeleri için emirler gönderdiğini, Ermenilerin ise zorunlu hallerde silaha ihtiyaç duyacaklarını belirterek bunu reddettiğini söylüyorlardı. Bu durum büyük düzenli bir katliama neden olmuş, Ermenilerin yaşadığı bütün köyler yerle bir edilmiş. Türkler artık Ermenilerden kurtulduklarını söyleyerek övünüyorlarmış. Ermenilerin yok edilmesi fikrinden ne kadar haz duyduklarını ben kendim subayların ağzından duydum. Kış böylece geçti, her gün tarifi imkansız derecede korkunç olaylar oluyordu. Derken Bitlis'te de katliam başladığını duyduk. Ruslar Muş'tan 16-17 saat uzaklıktaki Lize vardığı zaman Muş'ta da bir katliam hazırlığı vardı. Rusların bu kadar yaklaşması Türklerin dikkatini çekti. Bu nedenle katliam o an için ertelendi. Fakat Ruslar Liz'i terk eder etmez Ermenilerin yaşadığı bütün yerler yağma edildi ve yıkıldı. Bunlar Mayıs ayında oldu. Haziran ayı başında Bitlis'teki bütün Ermenilerin sürüldüğünü duyduk. Bu sırada Amerikalı misyoner Doktor Knapp'in bir Ermeni evinde yaralandığını ve Türk hükümetinin onu Diyarbakır'a gönderdiğini haber aldık. Diyarbakır'a gelişinin gecesi de ölmüş. Türk hükümeti ölüm sebebini fazla yemek olarak açıklamış ama tabii ki kimse inanmamış. Bitlis'te katledecek kimse kalmayınca dikkatleri Muş'a yöneldi. O zamana kadar da gaddarlıklar yapılıyordu ama alenen değil. Artık insanları sebepsiz yere vurmaya ve sadece zevk için dövmeye başlamışlardı. Büyük bir şehir olan Muş'ta 25 bin Ermeni vardı. Civarda ise her biri takriben 500 haneden oluşan 300 köy bulunuyordu. Bütün buralarda artık tek bir Ermeni erkek bile görünmüyor. Orada burada tek tük görülenler hariç kadın da yok. Temmuz başında cephaneleri ve 11 topla birlikte 20 bin asker Harput yoluyla İstanbul'dan Muş'a geldi ve şehri kuşattı. Aslında şehir Haziran ayının ortasından beri zaten kuşatma altındaydı. Mutasarrıf bu aşamada şehri terk etmemizi ve Harput'a gitmemizi emretti. Kalmamıza izin vermesi için ona yalvardık. Çünkü ilgilenmemiz gereken yetimler ve hastalar vardı. Fakat mutasarrıf öfkeliydi ve söyleneni yapmazsak bizi zorla uzaklaştırmakla tehdit etti. Ancak daha sonra hastalandığımız için bir süre daha Muş'ta kalmamıza izin verildi. Muş'u terk ederken yetimhanemizdeki Ermenileri de beraberimizde götürmek için izin aldım. Fakat güvenliklerinin sağlanmasını istediğimizde mutasarrıf şu yanıtı verdi. Onları yanınıza alabilirsiniz ama Ermeni oldukları için yolda kafaları kesilebilir ve kesilecektir de. Bazı Ermenilerin kaçmaya çalıştığı bahanesiyle şehir 10 Temmuz'da saatlerce bombalandı. Mutasarrıfı görmeye gittim ve binalarımızı korumasını istedim. Cevabı şu oldu. Layığınızı buldunuz. Size söylenildiği gibi gitmek yerine kalmayı siz istediniz. Toplar Muş'un sonunu getirmek için burada. Türklerin yanına sığının. Sorumluluklarımızı ve görev yerlerimizi bırakmayacağımız için bu mümkün değildi. Ertesi gün Ermenilerin sürgün edileceğine dair yeni emir yayımlandı ve hazır olmaları için 3 günlük bir süre tanındı. Gitmeden önce hükümet konağına giderek kayıt yaptırmaları söylendi. Evleri kalabilirdi ama malları ve paraları ellerinden alınacaktı. Ermeniler gidecek durumda değillerdi çünkü yolculuk masraflarını karşılayacak paraları yoktu. Ocaklarından ayrılıp yolda yavaş yavaş ölmektense evlerinde ölmeyi tercih ettiler. Yukarıda söylendiği gibi Ermenilere 3 gün mühlet verilmişti ama askerler kapıları kırarak evlere girip içeridekileri tutuklamaya ve hapse atmaya başladığında ancak 2 saat geçmişti. Toplar ateşlenmiş, böylece insanların hükümet konağına giderek kaydolmaları engellenmişti. Yetimhanemizin isabet alacağı korkusuyla hepimiz kilere sığınmak zorunda kaldık. Evlerinde yanarak ölen insanların ve çocukların çığlıklarını duymak yürek parçalayıcıydı. Askerlerse bu çığlıklardan büyük zevk alıyor, bombardıman sırasında sokakta ölen insanlara bakıp gülüyorlardı. Sağ kalanlar Urfa'ya gönderildi. Hasta kadınlardan ve çocuklardan başka kimse kalmamıştı. Mutasarrıfa gittim ve hiç olmazsa çocuklara acıması için yalvardım ama boşunaydı. Ermeni çocuklarının da milletleriyle birlikte yok olması gerektiği cevabını verdi. Hastanemizdeki ve yetimhanemizdeki herkes alındı. Bize 3 kadın hizmetçi bıraktılar. Tüyler ürperten bu şartlar altında Muş yerle bir edildi. Bütün subaylar şahsen öldürdükleri Ermenilerin sayısıyla övünüyorlardı. Öldürdükleri o insanlar Türkiye'nin Ermeni ırkından temizlenmesinden onların payına düşen kısımdı. Harput'a gitmek üzere yola çıktık. Harput bir Ermeni mezarlığı haline gelmişti. 4 bir yandan Ermeniler gömülmek üzere Harput'a getirilmişlerdi. Orada öylece yatıyorlar, köpekler ve akbabalar bedenlerini kemiriyorlardı. Orada burada bazı insanlar cesetlerin üzerine toprak atmıştı. Harput ve Mezre'de, yani Elazığ'da insanlar korkunç işkencelere dayanmak zorunda kalmışlar. Kaşları yolunmuş, göğüsleri kesilmiş, tırnakları çekilmiş, işkencecileri ayaklarını yontmuş ya da aynı atları nalladıkları gibi ayaklarına çiviler çakmışlar. Bunların hepsi gece vakti yapılmış ve insanlar çığlıklarını duyup da çektikleri acıları bilmesin diye hapishanenin etrafındaki askerler davul ve ıslık çalarak gürültü yapmışlar. Birçoklarının bu işkenceler sırasında öldüğünü söylemeye gerek yok. Onlar ölürken askerler şöyle bağırıyormuş. Haydi İsa'nız gelsin de sizi kurtarsın. Yaşlı bir papaza ağzından bir itiraf alabilmek için o kadar ağır işkence etmişler ki, o da eğer itirafta bulunursa işkencenin biteceğine ve kendisini yalnız bırakacaklarına inanarak içinde bulunduğu umutsuzlukla haykırmış. Biz devrimciyiz. İşkencelerin son bulacağını ummuş ama tam tersine askerler şöyle haykırmış. Daha ne arıyoruz ki? İşte kendi ağzından aldık. Yetkili memurlar daha önce yaptıklarının aksine artık kurbanlarını seçmek yerine bir tekine bile acımadan bütün Ermenilere işkence yapmışlar. Temmuz başında 2000 Ermeni askere yol yapımında çalışmak üzere Halep'e doğru yola çıkmaları emredilmiş. Bunu duyan Harput Ermenileri korkuya kapılmışlar ve kasabada bir panik başlamış. Vali Alman misyoneri Eheman'ı çağırtıp bu askerlere hiçbir zarar gelmeyeceğini tekrar tekrar söyleyerek halkı yatıştırması için yalvarmış. Eheman validen söz alarak halkı yatıştırmış. Fakat bu askerlerin öldürülüp bir mağaraya atıldığını duyduğumuzda kasabadan ayrılmalarının üzerinden çok zaman geçmemişti. Sadece birkaç tanesi kaçmayı başarmış. Zaten biz de olanları onlardan öğrendik. Valiye protestolarda bulunmak boşunaydı. Harput'taki Amerikan konsolosu birkaç kere protestoda bulunmuş ama vali onu hiç dikkate almamış ve ona son derece haysiyet kırıcı bir şekilde muamele etmiş. Birkaç gün sonra 2000 Ermeni asker daha Diyarbakır üzerinden yola çıkarılmış ve kaçacak güçleri kalmasın diye yolda kendilerine yiyecek verilmemiş. Ermenilerin yolda olduğu Kürtlere bildirilmiş. Kürt kadınları da kasap bıçaklarıyla birlikte erkekleri de yardımcı olmaya gelmişler. Elazığ'da Türkler için bir genelev kurulmuş ve bütün güzel Ermeni kızları ve kadınları oraya götürülmüş. Geceleri giriş Türklere serbestmiş. Protestan ve Katolik Ermenilerin sürgünden muaf olabilmeleri için gerekli izin ancak sürgün başladıktan sonra gelmiş. Hükümet kalan az sayıda Ermeni'yi İslam'ı kabul etmeye zorlamak istemiş. Bazıları karılarını ve çocuklarını herkesin gözü önünde yaşanan ızdıraplardan kurtarmak için bunu kabul etmişler. İnsanlar bize İstanbul'a giderek güvenliklerini sağlamamız için yalvardı. İstanbul yolunda sadece yaşlı kadınlara rastladık. Görünürlerde genç kadın veya kız yoktu. Daha 1914 Kasım ayında bir katliam olacağını biliyorduk. Enver Paşa'nın yakın arkadaşı olan Muş mutasarrıfı ilk fırsatta Ermenileri katledeceklerini ve bütün ırkı yok edeceklerini açıkça söylemişti. Ruslar gelmeden önce ilkin Ermenileri katletmeye, sonra Ruslarla savaşmaya karar vermişlerdi. Nisan ayına doğru Albay Lange'nin ve aralarında Amerikan ve Alman konsoloslarının da bulunduğu, başka bazı üst düzey memurların olduğu bir ortamda Ekrem Bey, hükümetin Ermeni ırkını yok etmeye niyetini açıkça ortaya koymuştu. Bütün bu ayrıntılar katliamların önceden düşünülerek tasarlandığını gösteriyor. Birkaç köyde muhtaç durumdaki birçok hasta ve çıplak kadın sadaka ve korunma dilenmek için yanımıza geliyor. Onlara bir şey vermemiz, onları içeri almamız yasak. Yani onlar için herhangi bir şey yapmamıza izin verilmiyor. Dışarıda öylece ölüyorlar. Keşke yetkililerden onlara yardım etme izni alınabilse. Biz bile onların görünüşüne dayanamıyorsak kim bilir bu onlar için ne kadar zordur. Bu kanla yazılmış bir hikayedir. İki yaşlı misyoner ve bir genç kız, bir Amerikalı Mardin'den kovulmuşlar. Hükümlü gibi muamele görmüşler. Jandarmalar peşlerinden ayrılmamış ve bu şekilde Sivas'a kadar getirilmişler. Bu şartlarda böyle bir yolculuğun o yaştaki misyonerler için korkunç bir külfet olduğu açıktır. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 260.